Kayıt akıyor Kemo. Ne yiyorsun ağzın dolu? Peynir yani mi attın?
Bölüm 6 mı?
Ne attın ağzına?
Pringles.
Biz misafir değil miyiz? Vicdansız.
Sen getirdin.
Yıllar evvel abi tur rehberiyim. Ukrayna Filarmoni Orkestrası geldi. İş kuleler miydi? Neydi o Levent'teki yer biliyor musun?
Evet.
Orada konser verecekler. Benim de ilk tur rehberliği deneyimim. 70 kişilik bir ekip. Olay da çok basit. Yanımda başka bir tur rehberi var deneyimli. Ben de onun yardımcısıyım. Bunları biz Atatürk Havalimanı'ndan alacağız. Hı hı. Taksim'e götüreceğiz. O zamanlar Taksim tabii Taksim. Yani çok güzel gezdireceğiz, edeceğiz. Onlar işte alışveriş yapacaksa yaptıracağız. Otele bırakacağız. Otelden de şeye götüreceğiz, konsere. Adam bana dedi ki yolda işte "We want to see Bosporus" dedi, tamam mı? Ben de o zamanlar Bosporus'un boğaz olduğunu bilmiyorum. Ben Bosporus'un konsolosluk zannediyorum. Dedim Bosporus yes dedi adam. Bunlar oturuyor ve büyük otobüs. Gittim şoföre dedim ki abi dedim konsolosluğa çek. Adam diyor oğlum ne konsolosluğu diyor. Bilmiyorum diyor. İstiyor dedim başları yani. Şef istiyor tamam dedi. Biz konsolosluğa gittik abi. Bunlar da tabii daha evvel bakmışlar videolardan kitaplardan. Hiç benzemiyor hani. Adamlar boğaz bekliyor. Deniz bekliyor. Adam diyor ki işte Bosporus diyor. Yes diyorum Bosporus. Bayağı dolandırıcı gibi. Hani konsolosluğu boğaz diye yutturmaya çalıştım 2 saat. Ve adamlar itiraz etmedi ya. İndiler fotoğraf çektiler konsolosluğunu. Ukrayna konsolosluğuna götürdüm adamları. Yemin ediyorum. Bir yarım saat falan takıldık. Bindik Taksim'e gittik sonra.
Ha, çok komik anıymış bu ya.
Sonra abi Taksim'de dedim ki yani işte bakın arkadaşlar yani saat 5'te. Bunlar hep İngilizce tabii. 5'te.
Ya bunları diyebilip Bosporus'u neden bilemedim ben?
Abi Bosporus'u gerçekten kelime olarak bilmiyordum. Dedim ki yani 5'te burada olun. Hani çünkü konser 8'de otele gideceğiz orada giyineceksin. Ben, tamam dediler abi. 70 kişilik bir ekip. Taksim'de arkadaş önde ben arkada. 35-35 bölüştük bunları işte. Aralarda duruyoruz falan. Bir ara bir şey oldu. Bir kayboldu bunlar, tamam mı? Bir baktım 13 kişi var bende.
Aha.
Arkadaşta hiç kimse yok. Ekipten 13 kişi kalmış. Fellik fellik dolanıyoruz Taksim'de ve ekibin geri kalanını arıyoruz.
Konser de aynı gün akşam.
Konser 8'de. 3 saatimiz var konsere. Yani eyvah. Buluştuktan sonra 3 saatimiz var. Abi ara yok. Ve hani ekibe bakıyorum 13 kişi var. Bunların 8'i keman çalıyor. Ulan hani bari biriniz başka bir şey çalsa da.
Mecbur Adnan Şensöz takılsın. Kara Ali geldi düğüne.
Mecbur ceketler bere sokulacak ya. Yapacak bir şey yok. Abi bak deli gibi yemin ediyorum. İstiklal'de bir aşağı bir yukarı nasıl koşturuyorum. Arıyorum Ukrayna abi arıyorum Filarmoni'yi. Sonra abi 53 kişi nereden çıktı biliyor musun?
Nerede?
Koska'dan. Helva alıyorlarmış.
Ulan.
Oğlum adam yabancı da olsa.
Yine gitmişler yine helvaya gitmişler.
Virtüöz de olsa baya performans öncesi helva yiyor.
Öyle abi.
İnşaat işçisi de olsan.
Sen Ukrayna'ya gittiğinde nereden çıkarsan o da Türkiye'ye geldiğinde oradan çıkıyor işte.
Kemal'cim adab-ı muaşeret bilgin iyi midir? Hakim misin?
Bizdeki terbiye kral çocuğunda yok.
En çok gözüne batan şey ne? Mesela senin yaptığın ama insanlar yapmayınca deli olduğun bir şey var mı?
Genelde sıra bekleme ve insanların haklarına razı olmama noktalarında ben çıldırıyorum.
Of, çok
ben çok değişik bir adam oluyorum gerçekten. Çekilmez bir adam oldum yine. Gerçekten o noktaya geliyorum. Trafikte herhangi bir yerde sıra beklerken o sırayı bozan biri varsa... Gerçekten benim gazabıma uğruyor abi.
Abi uğramalı da. Mesela şeyi de biliyorum ben. Çok utangaç adam var. Normalde asla topluluk içinde konuşamıyor. Ama adab-ı muaşeret kuralı ya da nezaketi neyse çiğnendiği vakit deliriyor herif.
Tabii. Orada çünkü diğer birikmişlikler de çıkıyor ortaya. Ulan hayatım boyunca ezildim. Düzgün insan oldum. Yetti artık diye.
Bence en önemlisi şu anda hani İstanbul'da yaşıyoruz ya. Bankamatikteki o sıra bekleme ve bekletme durumu var ya. Şimdi şunu görüyorum ben. Adam... Sıra ona gelmiş. Kartını cüzdandan çıkarıyor. Takıyor. Kart içerideyken bir adam arıyor. Onunla uzun uzun konuşuyor böyle yan durup.
Of.
Bence şöyle bir kural olması lazım abi. 2-3 dakikada işini halledemiyorsan çıkacaksın tekrardan sıraya gireceksin. Ne dersin?
Tabii. Ben kendi adıma şöyle yapıyorum. Herhangi bir işlemin başarısızlıkla sonuçlandıysa arkamda sıra varsa bir arkamdakine sırayı verip sonra tekrar deniyorum.
Bence de böyle olmalı.
Çünkü sıranın en arkasına da geçmek de olmaz. O da iyice yani. Tamam yani efendiyiz. Arkadakilerin alemin kerizi miyiz kardeşim?
Tamam da arkadakilerin suçu ne ya? Yine bekliyorlar seni.
Doğru aslında. Sadece bir kişi ekibarlık yapmış oluyorsun. Nerede kaldı? Edep.
Adap nerede? Nezaket nerede? Tanıdığımız en nazik adam, yani adab-ı muaşerete hakim adam. Lan bunu da nasıl kullanacağım bilmiyorum ama.
Doğru doğru. Yani adab-ı muaşerete hakim olmak bence doğru kullanım. Yani bu genelde Vedat Milor gibi isimler.
Ben de Ayhan Sicimoğlu diyecektim.
Ayhan Sicimoğlu da öyle. Ayhan Sicimoğlu bir de hani bunun da sanki öğreticisiymiş gibi de böyle. Yani.
Evet evet.
Anlatıyor filan da yani.
Ayhan Sicimoğlu Roma'da bir restorana gitti. Orada bir tane aşçı bulmuşlar. Aşçı çok şey suratsız bir adam. Anlatıyor ama İtalyanca böyle çok kötü anlatıyor. Kameraya böyle tip tip bakıyor falan. Ayhan Sicimoğlu kameraya şey dedi. Buna ne olmuş ya dedi. Canını mı aldık falan diyor. Yani hissiyatını bizle paylaşması çok tatlı değil mi? Normalde bunu içine atarsın ya, program gereği dersin ki işte teşekkürler falan. Bayağı adam çok doğal yani. Bu ne ya böyle diyor. Canını mı aldık oğlum falan diyor.
Venon'un bir bölümünde çok güzel bir restorana gitti. Böyle çok ünlü bir şefmiş. Anlatıyor böyle filan. Bu yedi ama beğenmedi, tamam mı? Beğenmediğini anladı şef. Ve bir şeyler sordu. Döndü kameraya, uyar oğlu dedi. Yenir anlamında yani. Hani yoklukta gider hesabını böyle. Çok bozdu adamı ya.
Oğlum ama Ayhan Sicimoğlu da yani bakıyorsun.
Şey bu rahatlığa nasıl erişiyorsun değil mi? İnsan Ayhan Sicimoğlu gibi insanları izlerken herhangi bir şey yaptıklarında onu merak ediyor. Ya sen ne kadar rahatsın. Ne ara, neyi başardın?
Neler yaşadın? Rahatladın. Adına evet. Şarkı yazılmış abi.
Evet. Bazı hani acılar mı, bazı kötü deneyimler mi seni bu noktaya getirdi?
Ayhan Sicimoğlu'nun hiçbir acı deneyim olduğunu düşünmüyorum. Yemiş içmiş yapmış. Abi Ayhan abiye baktığım zaman, bak bu arada çok severim. Limonata diye program var, keyifle de izliyorum da. Ayhan abide keder yok ya.
Bilmiyorum. Bir de şimdi biz tabii bu insanların hayranları olarak dışarıdan bir bakış açımız var. Tanışsak öyle mi onu bilmiyoruz. Hani
sanki tanışsak da öyle ki ama.
Belki belki.
O kadar inanmışım ki yok oğlum bu adamda keder.
Bazen öyle oluyor yani. Böyle şehir efsaneleri vardır. Mesela Bülent Ortaçgil için şey vardı bir yani. Bülent Ortaçgil gündelik hayatında çok küfür ediyormuş. Yani. Ama böyle sesiyle. Dalaklı küfürler. Anladın mı?
Mesela ama yani, böyle olmaz. Örnek ver.
Yani işte bir şey oluyor. Sizin dalağınızı bilmem ne falan.
Sizin dalağınızı diye evet, belki bir içimde melodi.
Gitarla tabii.
Gitarı getir küfür edeceğim diye.
Bilmiyorum doğru mudur ama konduramıyorsun da.
Ben kondururum abi, niye biliyor musun? Yıllardır o şey var ya adamda. Naziklik, kibarlık, tatlı ses. Hmm. Bunun da bir background olmalı ya.
Tabii.
İçi yanıyordur
belki
onun
yani.
Belki
de bu sahne kostüm yani. Evet. Onun bir şarkısı var ya böyle. Belki benim kağıt param bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir. Hmm. Orada şey yok mu ya? Yani birini hırsızlıkla suçlayacak. Bir itham var ama nezaketten söyleyemiyor yani. Hani şey diyesin geliyor. Bülent abi biz öyle insanlar biz. Evet. Ve sen iki dakika sonra dalak geliyor yani Bülent abi. Ver lan paramı, dalağınızı bilmem ne yaptırmayın diye.
Bülent Ortaçgil çalınan telefonda şarkı yazmış. Telefon önemli değil, sim kart önemli değil. Çok kibar sesiyle söylüyor ama.
Ben gerçekten bu tarz insanların hani uçlarda olduğu anları çok merak ediyorum. Yani Vedat Milor birine nasıl küfreder? İşte Bülent Ortaçgil nasıl çıldırır?
Ya onu şöyle o kadar merak test ediyorum edersin. Bülent Ortaçgil'in gitarına tekme atacaksın durduk yere. Hiç beklemediğim anda tuk diye vuracaksın.
Bu çok güzel YouTube projesi değil mi?
Evet. Ünlülerin enstrümanlarını eziyoruz diye. Hiç beklemediğim anda tuk diye vuracaksın. Lüks bir restoranda yemek yerken önüne böyle işte 4 tane çatal. 4 tane bıçak, 4 tane kaşık. Belki daha da fazla bilmiyorum da yani. Birden fazla çatal, bıçak, kaşık geliyor ve onların bir sırası var. Hakim misin?
Değilim fakat gerçekten şu an doğruluğundan emin değilim. Çatalın solda olduğunu, kaşığın da solda olduğunu, bıçağın da sağda tabağa doğru bakar halde olduğunu biliyorum.
Tamam.
Belki doğrudur, belki yanlıştır.
En uzun çatal sırt kaşımak için. Ben öyle biliyorum.
Hayır, en uzun çatal hayvanı kesmek için abicim.
İkinci yemek yemek
bütün için. Bütün restoranlarda bilinir bu.
Genelde şöyleymiş galiba. Yemeğe göre sırayla akıtıyorsun. İçeri doğru geliyorsun. Dıştakiyle başlıyorsun.
Orada hiç bilmeyen adamlar iyice tatlı kaşıyla yemeğe dalar.
Bir daha abi bazı restoranlar.
O da kaşık bu da kaşık.
Oğlum aynı bardakta ayranla kola içen var. Nasıl evet. Midende karışmıyor mu diye. Yani adam konuşacaksa neler var. Orada şey var mesela, diyorlar ki ilk gelen yemeği en dıştaki çatalla yiyeceksin. İkinciyi işte
bir içeriye sandık. Doğru mu hareket ediyor?
İçeriye doğru.
Bak bunu bilmiyorum ben.
Ben de emin değilim ama bildiğim kadarıyla böyle eriteceksin onları. Arada bazen böyle işte zeytinyağı falan getiriyorlar ya, orada sıra kopuyor. Ekmeğe çatalı vurup aldım abi. Son yemekte çatal kalmıyor. Aynen. Onu elle yiyorsun.
Bir çatal fazladan.
Allah'ım inşallah pizza gelir diye. Ya da tavuk gelir.
Mesela bazı yemeklerin, bu mesela özellikle sofra kültürüyle alakalı şey bir referans noktasıdır ya, kraliyet ailesi. Hmm. Oradaki işte kurallar oradan yayılmış dünyaya, bütün restoranlardaki yemek yeme kurallarını. Bildiğim kadarıyla kraliyet ailesinde elle yenilen tek şey tavukmuş diye duydum.
Oha. Hiçbir şey yenmez diye düşünüyordum.
Ama bir taraftan da şeyi düşünüyorsun. Kral niye tavuk yesin?
Tabii oğlum.
Ulan imparatorluğun üzerinde güneş batmıyor. O kadar büyük. Ama tavuk yiyor akşam. McChicken yiyor.
Of çok fena ya. Ulan hakikaten ya. Tavuğu bize bırak.
Mesela balık da elle yenmeli. Bir dakika, balık elle yenince çirkin görüntü oluyor.
Balığın bazı yerleri. Oğlum balığın böyle gözünü mözünü emen var ya. Cıkkıdı cıkkıdı diye enişte. Yani o adama şimdi çatal veremezsin abi sen. O adam çoktan yola çıkmış Kemal. Onu döndüremezsin. Kuyruğu benim diye bağıran var ya. Kurban da billur benim.
Ya gerçekten öyle bir adam var. Her hayvanın en yenilmeyecek, her yemeğin en yenilmeyecek kısmına çok öven adam var.
Abi hep öven var.
Onun billurunu çiğ yiyeceksin diye.
Kurban da isim yazma
sen
var.
Sen kimsin? Billur Kalkaman.
Of Billur ne kötü kadın ismi ya. Tadım kaçtı şu anda.
Erkek olarak da çok kötü.
Bu kurban bayramlarında falan işte 3-4 aile danaya giriyorlar ya mesela. Hmm. Kurban alanında falan böyle şey vardır işte, et bölüştürme. Muşambaların üzerine.
Aa, orada bir tane ortalık karıştıran insan var. Evet işte
bu Aydın amcanın, bu Safiye yengenin diye evet. Dörde bölünmüş. Bir tanesi sırf deri toynak falan.
Mehmet abim böyle sever.
Abi yemin ediyorum var ya, hayvanın hiçbir yeri yani kullanılacak gibi değil. Deri düşmüş, toynak düşmüş. Çok bahtsız adam o ya.
Ulan bu nasıl barbarlık ya.
Şey konusunda nasılsın? Mesela sofra toplanırken, sofra kurulurken başkası yapıyorsa eşlik eder misin?
Her zaman eşlik ederim.
Orada da bir hayvan var ya. Biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı kurak kaldırsın diye. Göbeğini sıvazlaya sıvazlaya geğire geğire televizyonun karşısına geçiyor.
Ulan bir hayvanla bu kadar güzel kılıf uydurulur mu?
Evet abi. Allah artırsın Allah diyerek.
Kaft, kaft, kaft, çıtır, çıtır. Kaft, kaft, kaft, kıtır, kıtır. Ha tıkır tıkır.
Doğru. Tıkır tıkır.
Kaft seni yerler, yerler.
Senam yapar bu zilliler.
Sert oldu.
Sert oldu evet. Niye böyle oldu ya? Sponsorumuza Senam yapar bu zilliler diye. Kaftın şeyi sloganıymış gibi.
Bu kadar güzel tişört yapmayın oğlum.
Çok komik abi. World is yours falan gibi sloganlar var bizimki. Senam yapar bu zilliler. Kaft. Sevgili sponsorumuz Kaft'ın sunduğu
Biraz Konuşabilir Miyiz? Devam ediyor.
Arada bir kol sesi girdi. O ne biliyorsun?
Ne o?
Şu an mermer masada yapıyoruz ya. Benim kol mermere yapıştı. Mermerden kolun ayrılma sesi geldi
Sevgili
arada.
Sevgili sponsorumuz Kaft. Bizi kurtardı. Mermere yapıştık.
Biz de istiyoruz altın masalarda yayın
abi
yapmak.
Beni dövdüler dediğin zaman.
Kaft gelip almadı mı seni? Sırtına giydirmedi mi? Çıplağım dedi. Tişörtünü bereni takmadı mı kafana? Bu arada güzel bir haberimiz var. Az evvel Kemal'le bulduk. Aslında Kemal'in fikri bu.
Yok canım birlikte bulduk.
Yok bu abi sen buldun ya, olur mu öyle şey? Herkese kötü hakkını fikir vereceğim, ben onu biliyorum.
Kötü fikirse de bana mı kalsın işte?
Bakacağız, dinleyici karar versin. Posta şairleri vardı hatırlarsanız. Dünyanın en kötü şiirleri geliyordu oraya. Berberim falan diye saçma sapan şiirler vardı. Altta da şey yazıyordu ya işte. Mehmet Yıldırım 3 aydır şiir yazıyor. Ulan yazma ya, yazma ya.
86 yaşında 3 aydır şiir yaşıyor.
Abi sen artık yazma. Biz de dedik ki neden Kaft şairleri yapmayalım?
Evet. Ve her hafta bize yollayacağınız şiirlerden en komiğini, en başarılısını, yani 3 adet şiire Kaft'tan çok güzel, çok özel hediyeler vermek istiyoruz.
Artık tişört mü olur, çorap mı olur, bere mi olur,
çanta mı olur,
kapüşonlu mu olur?
Lütfen Kaft'ın Instagram sayfasını özellikle takip edin. Gerçekten çok güzel işler var.
Ve bize de şiirlerinizi Instagram DM'den ulaştırın.
Instagram DM'den bize şiir yazın.
Kemal Ayça ve İlker Gümüşoluk hesaplarına yollayın. Biz de önümüzdeki hafta kazananları programımızda açıklayalım.
Mesleğimiz gereği sürekli içerik üretmek zorundayız ya. Sosyal medyaya, her yere. En kötü an şey değil mi bizim için? Senin emek emek ürettiğin bir içeriği bir tane çocuğu böyle arak edip bir yerlerde yayınlaması ve senin yayınladığından daha fazla etkileşim olması.
Ve o, daha sonra da onun sanılması senin arakçı durumuna düşüyor.
Tabii ki. Çünkü böyle bir yanılgı vardır. Her zaman çok retweet alan, çok favori alan, çok izlenen
gerçek asıldır.
Gerçek asıl gibi algılanır.
Benim stand-up hikayelerimin de başına geldi bu. Daha evvel başka insanlar anlatırken gördüm, tanık oldum. Hatta yakın çevremden de var, öyle söyleyeyim sana.
Öyle mi? Sahnede anlattılar bir de.
Şöyle bir pişkin komedyen arkadaşımız var. Başkalarının hikayelerini anlatıyor.
Of.
Ve ben o arkadaşımın gösterisine gittim. Abi ne haber deyip benim hikayemi bize anlattı.
Alkışlasaydın ayakta.
Bir şey demedim tabii orada ama. Yani ben çünkü böyle durumlarda çok şaşırıyorum. İnanamıyorum, bu nasıl olabilir? Bir insan bunu nasıl yapabilir diye. Evet. Öyle ağzım düğümleniyor yani, konuşamıyorum. Videolarda da bazen başıma geliyor. Yani içerik hırsızlığı diye bir şey var ya abi. Adam alıyor senin videonu. Ufacık bir değişiklik yapıyor. Ufacık bir şey değiştiriyor ve kendi kanalında yayınlıyor.
Sen de bu konuda hassassın benim gibi. O yüzden bu konuyu açmamız iyi oldu. Benim son zamanlarda bir de böyle seyirci artınca biraz sahnede yaptığım şakaların Twitter'da böyle tweet olarak denk geldim ve nasıl yürümüş böyle. Çünkü güzel şaka tabii yani.
Tabii abi, sen yapıyorsun.
30 bin favori, 40 bin favori, Allah'ım. Bir de böyle şey, çalanın bir de şeyi oluyor böyle. Ulan dur hani şu kuyruğunu kıçını değiştireyim de hani benim gibi görünsün.
Bir şey gibi oğlum, var. Kopya çekerken cevabını azıcık değiştirirsin. Heh, ya.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Hoca anlamasın diye.
Tabii o değişim kısmında da sertleşmişler böyle. İyice küfürler girmiş araya filan. Ve şeyi gördüğün anda böyle bir ikilemde kalıyorsun. Bir ortalığı yaksan mı? Ama bu da itici bir görüntü. Hı. Çünkü insanlar şey de, lan bir tane şaka yani, ne olacak? Önemsenmeyebilirsin. İtici duruma düşebilirsin. Ya da hiçbir şey yazmazsın. Demek ki böyleymiş dersin. Hani bu dünyanın...
Ha, bu düzen böyle deyip teslim olacaksın.
Sonra yattığın zaman parmaklarını emersin, dizlerini karnına çekip. Çok kötü bir durum.
Yok, bence söylemek gerekiyor ya. Ben uzun süre olaylar karşısında sessiz kalmayı yeğledim. Ya çok konuşulan bir şey olduğu için bu konuyu açacağım da. Mesela ara sıra biz de Cem Yılmaz'ın Twitter'daki tavrını konuşuyoruz ya kendi aramızda.
Hmm, evet.
Hani Cem abi niye böyle yapıyorsun? Çünkü biz çok seviyoruz Cem Yılmaz'ı. Hani öyle, bizim için çok saygın bir komedyen. Hı-hı. Türkiye'nin en büyük komedyeni hala. Ve böyle Twitter'da bazen hani herkese cevap vermesini biz böyle bir abi yapma, gerek yok hani onların seviyesine inme diye düşünüyoruz ama bazen de had bildirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii ki bir iki seçip kurban seçip, yani bu hadsizlerin arasından kurban seçip onların hakkını avucuna vereceksin ki diğer...
Bak bakalım bir daha.
Fakat işte böyle olmuyor. Evet. Sen bunu yaptığın zaman diğerlerine müthiş bir cesaret geliyor. Bana aynen da yapsın. Beni tabii de işte rezil etsin falan. Evet. Çünkü bundan yaşayan insanlar var. Etkileşim dediğin şey bu kadar böyle hafife alınacak bir şey değil.
Abi çok komik bak şimdi. Bence içerik dünyası ikiye ayrılıyor. İçerik üretenler, üretilenlerden geçilenler.
Heh, aynen öyle.
Yani şimdi mesela sen ben içerik üreticiyiz. Hani videolar evet çekiyoruz, işte yazılar paylaşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bir de abi mesajla, yorumla, etkileşimle kendine bir dünya oluşturan tayfa var. Mesela yorumdan İşte kız tavlamaya çalışanlar, takipçi çekmeye çalışanlar. Ha. Ne komik değil mi abi?
Şey mesela tweet ya da video altında tabii bir akış var değil mi? Orada başka bir sohbete gidiliyor.
Şimdi senin mesela diyorsun ya işte tweetim 30 bin fav aldı. Hı-hı. Bu senin şovun, dünya. Bir de herifin yazdığı yorumun kaç fav alacağı bir dünya var ya.
Evet.
Diyor ki benim yorum en üste çıktı, işte 20 bin fav aldı mesela.
Ha, doğru.
O da oranın kralı.
Şey değil mi? Bir yeri fethediyorsun. Birine evet böyle şeylik veriyorsun.
Beylik vermiş. Beylik.
Dul Kadir ya bu.
Ben ganimet aldım. Sen de ne yapıyorsan yap diyor. Bana karışma da diyor. Bir altımda dur. Ya benim bir tane videom vardı abi. İkinci el telefon satan işte satıcıları böyle bir anlattığım. Bayağı dalga geçtiğim falan. O video var ya, o kadar çok çekildi ki. Böyle 8-10 fenomen çekti onu. Ve çeken hesaplar da böyle 3 milyonluk 4 milyonluk olduğu için benim video yanlarında sahte gibi duruyor.
Gerçekten.
Lan bakıyorum 2 yıl evvel çekmişim aslında ama yok, anlatamıyoruz kitleye. Kendi kitlemi anlatıyorum da diğer kitleyi anlatamıyorum.
Normalde evine girip birisi mikrodalga fırınını götürse şey der misin? Ya, bu düzende böyle.
Oğlum aynı şey. Abi. Vallahi aynı şey ya. Bence hatta daha da kıymetli ya.
Mikrodalga, herkes yapıyor bunu demezsin yani.
Ya mikrodalga herkesin alabileceği bir şey ve herkesin evinde olabilir. Benim içeriğim bana özgü. Ben evet. Yaratmışım.
Ya ben bu şakayı 50 yerde yapıyorum ya. 50 yerde İzmir'e, Ankara'ya. Ben stand-up'ı her gün değiştiremem ki. Bir sezon bir stand-up oynuyorum. Ve sen benim tweetimi çalıyorsun. Tweet atıyorsun, 30 bin favori, 40 bin favori alıyor. Ben gidiyorum İzmir'de şakamı yapıyorum. Adam diyor ki ana bunu tweet atmışlardı. Hmm. Orada işte bitiyorsun yani. Ne yapacaksın? Stand-up'ın ortasında izah mı edeceksin? Ya bu benim şakamdı bak o çaldı. Ben ne zamandır yapıyorum falan.
Abi çok zor işler ya. Yani bunun kültürü oturmadığı için daha böyle bir kitle de oturmadı. İnsanlar durumun farkında değil. Ama işte biraz zamana ihtiyaç var.
Yok abi ben bununla uğraşamam, ben KPSS'ye gireceğim. Vallahi bak.
Ben de bakkal olmak istiyorum arada ya. Her şeyi bırakıp.
20'li yaşların başlarında, ortalarında anamı babamı çok eleştiriyordum. Eleştiri noktam şuydu. Bütün gençlerin aynıdır. Sürekli televizyon izliyorlar, sürekli dizi izliyorlar. Hayatlarında siyasetten başka hiçbir şey yok. Çok komik olmayan şeylere çok gülüyorlar. Bunlar nasıl insan diyordum. Şu anda sürekli dizi izliyorum, sürekli siyaset konuşuyoruz ve gerçekten sürekli komik olmayan şeylere gülüyoruz.
Biz senin için bu nasıl insan diyoruz diye. Senin olmadığın ortamlar.
Sadece ben miyim ya? Bence hepimiz. Sadece mecralar değişmedi mi abi?
Abi ben babam oldum ya.
Netflix izlemiyor musun?
İzliyorum.
Netflix ne?
Tam vermemiş parasını. HD alamamış Netflix. Abi,
7 liraya öyle bir üyelik var. Sadece ben... BKM filmleri izletiyorlar.
Gülen adamların afişte olduğu filmler sadece. Abi vallahi ben aynı babam oldum ya. Ben de mesela babama şundan çok sinirlenirdim. Hep evde yatardı tamam mı? Evet. Hep koltukta bütün gün iki ayak ve kovboy filmi izlerdi.
Müthiş keyifler değil miymiş bunlar?
Evet ve şey derdim azıcık şu kadını gezdir be adam diye. Annemin tarafındaydım evet. Yani. Cumartesi evdeler mesela gıcık oluyorum. Gezdir şu kadını, gezdir şu kadını diye. Şimdi ben mesela evde oturmak istiyorum. Gezmek
çünkü
istemiyorum.
Senin bilmediğin bazı şeylere, bazı bilgilere haiz oluyor ana baba o yaşta. Evet. İşte cumartesi İstanbul'da dışarı çıkılmaz. Mesela. Sen bilmiyorsun o zaman. Şu an mesela ben hayatta çıkmam cumartesi dışarı.
Abi katılıyorum bir de galiba şey var. Yani sen kendi enerjinle değerlendiriyorsun ya durumu.
Hah yani asıl o doğru.
9 yaş enerjisiyle babana kızamazsın. Çık lan dışarı diye.
Sen çünkü... Annemi niye bağır bağır dolaştırıyorsun diye kızıyorsun.
Abi sen çünkü şeysin yani patlamak üzeresin. Sen sokakta akşama kadar koş yine bitmez enerjin. Babaya nasıl çıkışıyorsun?
Bir de yani ana baba evden gitsin ki biz de burada tabii, bazı şeyler tabii. Yaşayalım değil mi?
Kemal.
Canım.
Mezarlığını seçtin mi?
Seçmedim. Bunu galiba şimdi 40 yaşıma giriyorum ben bu sene. Herhalde 45'ten sonra bakarım bu işe. Hmm. Ya da 45'te de bir çok hani ilgilenmem de 50'den sonra bakarım.
Bence 50'de de sen bunu 60'a atarsın gibi.
Yani insan buna bakmak istemiyor.
Vasiyet ve mezarlık.
Belediye halleder diye düşünüyorsun böyle şeyleri.
Herhalde açıkta bırakmazlar diye.
Evet, evet.
Abi ölüm çok enteresan ya. Biri öldüğü günün ertesi günü yine hayat normale dönüyor ve İşte insanlara ne ikram edeceğiz telaşı başlıyor ya. Hmm. Çok acayip değil mi?
Bu şey değil mi? Cenaze evinde oluyor.
Evet taziye evi denen olay. Yani annen baban biri ölüyor. Bir gün sonra diyorsun ki pide yeter mi acaba gelenlere?
Burada sürekli beni böyle ikilemde bırakan bir durum var. Evet bu yemekle alakalı durum. Bir taraftan ne alakası var diyorsun. Fakat bir taraftan da insanlar gerçekten ne kadar acı bir durumda olsa falan. Hiç uyumadıkları için sürekli ayakta kaldıkları için acıkıyorlar. Hı hmm. Bir taraftan da komik. Yani yenilip içiliyor, devam ediliyor. Demek tabii, ki tabii. Hayat devam ediyor. Bu mesajı alıyorsun yani.
Mesela böyle zamanlarda çok kahkahayla gülen tipler oluyor. Ona şey diyor ölenin yakınları. Ya sen bize enerji veriyorsun diyor. Bu iyice coşuyor, şahlanıyor biliyor musun?
Madem enerji veriyorum o halde bir anıyla yanda, devam edeyim.
Evet, festival evine dönüyor abi. Çok saçma değil mi?
Bir de zaten çok morallerin düşük olduğu bir yer ya. Orada gülmek çok kolay biliyorsun. Hı hı. Çünkü oradaki gülme hali ufak çaplı bir sinir krizi aslında. Bir boşalma hali gerçekten. Ve gerçekten dünyalar kadar gülüyorsun. Hı hı. Sonra da insanlar çok mutsuz oluyorlar.
Evet.
Yakıştıramıyorlar kendilerini. Hani yakınımız ölmüş, bu kadar güldük falan diye.
Yani belli bir yaş üstü zaten hiç anlamıyor seni. Onlar sadece nıknıklıyor. Ama biraz daha böyle işte 50'li yaşlar, 45'li yaşlar, onlar biraz daha böyle şey bakıyor olaya. Müsamaha gösteriyor sanki.
Bence de bu bunun şeyle, yaşla çok alakası var. Sen de mesela yakın zamanda
gitmeye yakınsan,
o yolun yolcusuysan hiçbir şakaya gülmezsin.
Çünkü şey diyorsun yani, ben ölünce bu yine gülecek.
Tabii tabii, evet. Bana da güler bunlar diye.
Benim taziyemim de böyle olacak, evet, diyorsun.
Ama biraz daha uzaksan, hem ölüme uzaksan hem de ölene de uzaksan, bir uzak akrabaysan çok güzel şakalar geliyor.
Tabii canım. eskiden çok fazla mezarlık ziyaret ederdik biz böyle bayramlarda falan. Şimdi mezarlıklara gittiğin zaman orada bir sistem var. Mesela diyorsun ki kapıdaki adama, işte ölenin ismini söylüyorsun. 46 numara diyor. Sağdan git, sola dön falan yani filan.
Buradan evet, şu parselde, şu adıda.
Abi bir dönem vardı 90'lı yıllarda, hatırlarsın. Hiç numara falan yoktu. Araya araya buluyordun, hatırlıyor musun?
Tabii. Şu ağacın, iğde ağacının oradan sola döneceksin.
Evet evet. Bu değil ya falan diyordun böyle. 40 kişi duruyordu. Abi yanlış geldik. Dön dön falan diye. Orada bir ölüye sinirlenme vardı. Bulamadıkça.
Ulan hayatında adam gibi geçirdi. Ölümünde adam gibi değil.
Sonra... Sen bizi ne zaman mutlu edeceksin diye.
İlk gördüğün mezara Yasin'i okuyup gidiyorsun ya.
Abi orada ayaklar çamur oluyor, yoruluyorsun. Anneanneye yokuş çıkarmışsın. Herkesin siniri bozuluyor yani.
Orada böyle bir tane hani din bilgisi iyi olan adam herkesi rahatlatıyor. Sen bir yerde Yasin oku, hepsine gidelim. Bazen şeyi merak ediyorum. Bu yaşlı ateistlerde acaba yaşlı şey ateist oluyor mu? Ulan ya Allah varsa. Bu tedirginlik oluyor mudur? Bence oluyordur. Çünkü çok bildiğin bir konu değil. Bir şeyler araştırıyorsun, bir şeylere inanıyorsun okuduklarına falan. Bir seçim yapıyorsun, eyvallah, hiç sorun yok. Fakat bunu sorgularsın, yıllarca bir seçimle yaşanmaz.
Benim sinema hocam vardı okulda, 85 yaşında, ateist adam. O şöyle bir cümle kurdu. Ben inanmıyorum ama hayatım boyunca Allah bana 4 kere yardım etti. Diye de bir cümle kurdu. Yani öyle büyük bir çıkmaza girmiş ki gerçekten bir mucizeye ihtiyaç varmış. Birkaç kere böyle ölümden dönüyor yani. Bir yere kıstırılıyor bu adam. Ve oradan diyor yani çıkmamı ben normal olaylarla açıklayamıyorum diyor. Yani mistik bir şeyin olması gerekiyor diyor.
Ama bu yaptığınız ayıp değil mi diye demezler mi?
Ebe adam. Namaz kılman gerekirken sinemada sinema diyorsun yani.
Yani madem inandın artık varlığına.
Evet. Adamın kalbiyle mantığı biraz çakışıyor yani, savaş halinde.
Bence o yaşlarda insan şey yapıyordur yani. Artık o karardan da dönecek bir yaşta değilsin. Çünkü hani tribünlere oynamak olur. Evet. Bir yaştan sonra vardır belki diye. Orada şuna gidiyor insan psikolojisi. Varsa da ben çok kırgınım diye.
Oğlum ne koymuş ya.
Pek benim yanımda olmadı ömrüm boyunca. Ama belki barışırız, hani uygun şartlar oluşur.
Ne şanslı doğanlar var ya diye, değil mi? Orada evet, bir şey yapıyorsun.
Orada
diye.
Bir yukarıya göklere
zorluk zorluk ediyorsun. Zorluk. Okuldan atıldım. Aç büyüdüm.
Bazen orta yaş krizine girdiğimi düşünüyorum. Çünkü semptomları görüyorum. Yani yakın zamanda kamyonet aldım. Bazı kamp malzemeleri aldım. Böyle arada dövme modellerine bakıyorum. Sırtıma kocaman pusula.
Sen bir ara istiyordun ya dövme, hatırlıyorum ben.
Burcumun simgesi falan. Böyle bir şey kaldı böyle. 19-20 yaşında bir hanıma gönlümüzü kaptırırsak tamamdır yani. İlan edeceğiz artık orta yaş krizini.
Yaşlılığın en büyük belirtisi bence daha evvel kıl çıkmayan yerde kıl çıkması. Yaşlı sırtını biliyor musun
bir
abi?
Bir sırt, iki kulak içi, üç evet, kaş.
Of of of of.
Oğlum insan kaşı dikleşmeye başlar mı yukarıya
kaş,
doğru?
Kaş fırlıyor ya yaşlanınca. Evet. Her yerden böyle saçaklı saçaklı.
Bu bir iki şeyde, bir yaşlılarda standart donanımda bu çok kaş var, bir de askerlerde. Albay ve üzeriysen de kaşların çok yukarıya doğru.
Bir hazır oldu değil mi, evet, kaşlar? Onlar da uymuş yani kurala. Ama hakikaten yaşlı kulağı diye bir şey, of çok fena Kemal ya.
Yaşlı kulağı büyüyor bir de, biliyorsun değil mi?
Büyüyor, sarkıyor, kıllarıyor. Evet. Dünyayı ele geçirecek
bu
gibi.
Bu kadar büyük bir gelişim gösterirken her şeyi iyi duyabiliyor olman lazım. Duymamaya da başlıyorsun.
Abi o kıllar işte ulaşamıyor.
Bu konu ne zaman açılsa İbrahim Tatlıses kulağa gelir aklıma.
İbo'nun kulağı ne? Ne var?
Dünyanın en büyük kulağıdır İbrahim
Ciddi
Tatlıses
söylüyorsun?
Kulağı. Evet.
Kemal geçen gün şunu fark ettim abi. Yaşlı insanlarla bebeklerin mimikleri çok benziyor. Hiç dikkat ettin mi?
Ben genel olarak da evet. Davranışlarının da mimiklerinin de hatta vücut hareketlerinin de benzediğini tespit ettim.
Mesela otobüste giderken gözüne bir bebek ya da yaşlı kestir. Ona uzun süre baktığında o sana bakmıyor. Seni algılayamıyor. Şimdi sen genç bir insana baktığında hemen seni fark ediyor ve bakıyor ya.
Evet.
Yaşlı insanı dakikalarca izleyebiliyorsun. Bebeği de izleyebiliyorsun. Mimikler ve jestler çok ağır.
Bunun acaba bilimsel açıklaması ne?
Kafa yok.